Ayrım 11. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 128. MHP'nin 40 yıldır bitmeyen derdi. Türban serbestliğinin önünü açan anayasa değişikliğine MHP'nin destek vermesi bazı çevreleri şaşırttı. Görünen o ki bu kesimler MHP'nin tarihini, düşünsel dünyasının oluşumunu pek bilmiyor. Alparslan Türkeş ile Nihal Atsız'ın yollarının neden ayrıştığını, katıksız bir Türkçü olan Ali Balseven'in dava arkadaşı ülkücüler tarafından neden öldürüldüğünü bilmeyenler MHP'nin bugününü anlayamazlar. İşte 40 yıl önceki o yol ayrımının hikayesi. Tarih 25 Mayıs 1973, yer Ankara. Ali Balseven 25 yaşındaydı, Kahramanmaraşlıydı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. MHP'liydi. Ama... O gün akşam üzeri Kurtuluş Parkı'nda bir grup MHP'li tarafından önü kesildi. Ali Balseven karşısına çıkanların hepsini tanıyordu. Dava arkadaşlarıydı, hepsi ülkücüydü. Ancak bozkurtlar birbirine düşmüştü. Başbuğ o günlerde söylemişti o ünlü sözünü, davadan döneni vurun. O gün ülküdaşları Ali Balseven'i bıçaklayarak öldürdü. Peki neden? Ali Balseven davadan mı dönmüştü? Hayır. Birini mi ihbar etmişti? Hayır. Peki suçu neydi? Suçu... MHP'de her şey 4 yıl önce bir kongrede başlamıştı. Tarih 8 Şubat 1969, yer Adana. O gün şehir merkezi çok hareketliydi. Mavi gömlek giyen 9 genç motosikletlerle kentte tur atıyordu. 9 motosiklet Alparslan Türkeş'in doktrini 9 ışığı temsil ediyordu. Mavi gömlek neyin simgesiydi bilinmiyor. Bilinen Mussolini'nin yarı askeri gençlik örgütü militanlarının kara gömlek giydiğiydi. Motosikletli gençler gerekli ilgiliyi topladıktan sonra kent merkezine geldiler. Burada 16 bağımsız Türk devletinin bayraklarını taşıyan 16 gençle buluşuyorlar. Alana gelen mehter takımı ara vermeden büyük bir coşkuyla çalmaya başladı. Kalabalık giderek artıyordu. Alparslan Türkeş ve parti yöneticilerinin gelmesiyle yürüyüşe geçildi. Askeri bir disiplin altında yürüyenlerin istikameti Milliyetçi Hareket'in en büyük tarihsel dönüşümünün yaşanacağı kurultay salonuydu. Şehir merkezinden gelenleri kongre salonunda bir o kadar daha kişi karşıladı. Bu grup Türkeş'e mesafeliydi. Liderleri ırkçı Turancı Nihal Atsız'dı. Tanrı Türk'ü korusun pankartı altında toplanmışlardı. Orta Asya nostaljisi canlandırmak isteyen bu gençler arasında paganist simgeler modaydı. Bu nedenle hemen hepsi kalpak giyiyordu, sarkık bıyıklıydılar. Yakalarında bozkurt rozetleri vardı. Esir Türklerin kurtarılıp yeniden inşa edilecek büyük Türkiye'ye inanıyorlardı. Turancıydılar. Atsızdılar. Göktürklerde henüz kamusal bir görevi yerine getirmemiş gençler özel isim taşıyamazlardı. Kendilerini kanıtlayana kadar bu gençlere Atsız denirdi. Aşırı milliyetçi Nihal Atsız bu nedenle kendine Atsız soyadını seçmişti. Karşılıklı sloganlar altında kongre başladı. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine katılan 9 subay 22 Şubat 1964 tarihinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. Liderleri Alparslan Türkeş'ti. Bu ekip kısa bir süre sonra partiyi ele geçirdi. Alparslan Türkeş partinin genel başkanı oldu. İhtilalci subayların parti yönetimine gelmesiyle CKMP'de büyük dönüşümler yaşandı. Örneğin partinin o tarihe kadar ülkenin yarısında teşkilatı varken bu sayı hemen 61 il ve 435 ilçeye yayıldı. Türkiye ilk kez partili gençlerin kendilerine verdikleri isimle komando yürüyüşüyle tanıştı. Genel Başbakan Türkeş'e başbuğu deniliyordu. CKMP Türkçü bir partiydi. Bu siyasal çizgi geniş kitlelerle buluşamıyor, oy alamıyordu. Türkeş ve arkadaşları ayakları yere basmayan romantik Türkçü parti çizgisini değiştirmeye karar verdi. Türkeş ve subay arkadaşları her ne kadar cumhuriyetçi, laik ve Türkçü olsalar da oy alabilmek için İslam motiflerinden yararlanmaya karar verdiler. Siyaset dünyasında İslam'ın ne kadar önemli olduğunu sosyolojik olarak kavradılar. Bu değişim dönüşüm sadece parti programıyla sınırlı olmayacaktı. Hareketin simgeleri, sembolleri bile değiştirilecekti. İşte Adana Kongresi bu amaçla toplanmıştı. Adana'da toplanılmıştı çünkü biliyorlardı ki Ankara, İstanbul gibi kentlerde parti çizgisinin değişmesine karşı çıkan güçlü bir Türkçü grup vardı. Ve iki gün süren Adana Kongresi'nde büyük tartışmalar, kavgalar ve ayrışmalar yaşandı. Kongre iki gün boyunca hayli hareketli geçti. Kongre Başkanı Orhan Kaleli bile divandan istifa etmek zorunda kaldı. Türkçülerin simgesi Tanrı Dağı'nın yanına İslamiyet'in simgesi Hira Dağı eklenip yeni bir slogan üretilmişti. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman. Zamanla Tanrı Türk'ü korusun pankartının yerini de kanımız aksa da zafer İslam'ın alacaktı. Benzeri İslami simgeler Türkçü gruptan Türkler Araplaştırılmak isteniyor şeklinde tepki aldı. Nihal Atsız ekibi kongrede direkt Türkeş'e hedef aldı. Aslında Nihal Atsız ile Türkeş'in dava arkadaşlığı çok eski yıllara dayanıyordu. Türkeş daha Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenciyken Nihal Atsız'la tanışmıştı. Onu öğretmeni bilmişti. 1944 Türkçüler davasında birlikte yargılanıp hüküm giymişlerdi. Şimdi ise karşı gruptaydılar. Nihal Atsız ekibi kongrede hep benzer sözleri söylediler Türkeş'e. Sen git güvendiğin Araplara biat et. Oy toplamak için Arap develere bin. Sonuçta Nihal Atsız grubu kongreyi kaybetti. Türkçüler ellerindeki parti kimliklerini kürsüye doğru fırlatarak salondan ayrıldılar. Nihal Atsız gazetecilere şu açıklamayı yaptı. MHP'de Allah Tanrı'yı kovdu. Türkçülük Osmanlı Devleti'nin son döneminde doğmuş, Cumhuriyet'le birlikte dirilmiş, 1969 kongresinde öldürülmüştü. Türkçü grubun kongreyi terk etmesinin ardından Türkeş ve arkadaşları önergeleri tek tek kabul ettiler. Parti adından başlayarak hareketin her şeyini değiştirdiler. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP adı Milliyetçi Hareket Partisi MHP oldu. Bozkurt sembolü amblemi yerini üç hilale bıraktı. Bozkurtlar ülkücülere dönüştürüldü. Türkçü yerine milliyetçi sıfatı tercih edildi. Türkçüler Derneği lağvedildi, Milliyetçiler Derneği kuruldu. Sadece başboğa dokunulmamıştı. 27 Mayıs'ın kudretli albayı Türkeş kısa bir süre sonra Kabe'ye gidip hacı oldu. MHP artık kendine yeni bir yol çizmişti ve bu yolda şamanist saydığı bozkurtlara ihtiyacı yoktu. Çünkü bozkurtlar şamanist gelenekleri canlı tutmak, unutturmamak istiyordu. O kadar Türkçüydüler ki Sakarya Adapazarı'na gidip Orta Asya'dan getirilen kımızı içiyorlardı. Hatta 1960'lı yılların sonunda üniversitelerde siyasal kavgaların başladığı o günlerde Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Fehmi Yücesoy okulda solcu öğrencilerden dayak yiyip yere düşünce "Bana yardım et gök tanrısı" diye dua etmişti. Niyazi Adıgüzel gibi isimler İstanbul Şamanistler Derneği'ni kurmuştu. Alparslan Türkeş sadece Türkçülerle yollarını ayırmadı. O artık utangaç bir Kemalistti. Parti binalarından Atatürk resimleri indiriliyordu artık. 1960'lı yılların sonu, 1970'li yılların başı aynı zamanda Türkiye'deki partilerin yeniden saflaşmaya başladığı bir dönemdi. MHP bu dönemde ideolojikleşme ve radikalleşme konusunda mevcut partilerden daha aktifti. Propaganda konuşmalarında laikliğin yerini oy avcılığına dönük İslami söylemler aldı. Politikada mistik, dinsel bir yaklaşımı benimsedi. Kırsal alanlar ve varoşlar için bu söyleminin önemli olduğunun farkındaydı. Bu nedenledir ki ülkücüler otobüslere bindirilip Adıyaman'daki Nakşibendi Menzil Şeyhi'nin elini öptürülmeye götürülmesine ses çıkarmıyordu. Tarikatlar Türkeş'i ziyaret ediyor, ona tüfek hediye ediyorlardı. Türkeş artık pragmatikti. Türkçü söylemlerle sadece üniversitedeki öğrencilerin dikkatini çekeceğini biliyordu. İsteği İslamcı söylemlerle köksüzlük sorunu yaşayan köylü gençleri toplumsal harekete çekmekti. Laik Türkeş tarikatlara yakınlaştı. Öncelikli ilk hedefi Orta Anadolu'daki Sünni Müslümanların oylarını almaktı. Başarılı da oldu. Sonuç? Dün çok acı olaylar yaşadık. Bugün de din ve milliyetçiliği kullanıp insanların duygularına hitap ederek çok acı olayların yaşanmasına neden olabilirsiniz. Bizim vatan, millet, din sevgisiyle dolu gencecik çocuklarımızı duygusal birkaç sözle, şarkıyla, türküyle kandırıverirsiniz. Bu çocuklarımızdan çok rahat katiller çıkarabilirsiniz. Kimi bunun Türk milliyetçiliği adına yapar, kimi Ermeni kutsal davası adına cinayet işler. Aslında milliyetleri ne olursa olsun katillerin birbirlerinden hiç farkı yoktur. İşte size ispatı. İki teröristin şaşırtan benzerlikleri. Adı ister gazeteci yazar Hrant Dink'in katili Türk Ogünç Samast, ister Sadrazam Said Halim Paşa'nın katili Ermeni Arşavir Şirajyan olsun, terörist teröristtir ve benzerlikleri hep şaşırtıcıdır. Arşavir Şıracıyan 20. yüzyılın başında yani 1900'de İstanbul'da doğdu. O gün Samast 100 yılın sonunda 1990'da Trabzon'da. İkisinde de baba figürü yoktu. Her ikisi de babalarını küçükken kaybetmişlerdi. Arşavir'in babası ölmüştü. O günün babası ise evi terk etmişti. Fazla okuyamadılar, iş bulamadılar, işsizdiler. İkisi de futbolu seviyordu, futbol oynuyordu, başarısız oldular. Siyasi bilinçlerini kitap, gazete, dergi okuyarak değil, arkadaşlarıyla yaptıkları toplu sohbetlerde edindiler. İkisi de milliyetçi bir örgütün mensubuydu. Evlerinin tavan arasında kurulduğu için birinin örgüt adı Tavan Taburu, diğeri mahalle kahvesinde kurulduğu için Abiler Örgütü'ydü. İlk cinayetlerini genç yaşlarında işlediler. Arşavir 20, o gün ise 17 yaşındaydı. Her iki suikast de İstanbul'da gerçekleşti. Biri Osman Bey Halasker Gazi Caddesi'nde, diğeri Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda. Cinayetten önce biri camiye gidip cuma namazı kıldı, diğeri haç çıkarıp dua etti. Her ikisi de Uğur'a inanıyordu. Suikast sırasında birinin Uğur'u beyaz şapkası, diğerinin ise beyaz yakasız gömleğiydi. Her iki cinayet sebebi de siyasiydi, gerekçeleri aynıydı, hain. O gün Samast Ermeni gazetesi Agos'tan çıkan gazetenin genel yayın yönetmeni Hrant Dink'i vurdu. Arşavir Şıracıyan ise tabancasını aldığı Ermeni gazetesi Cagada Mart'tan çıkıp Hristiyanken Müslümanlığa geçen Ermeni polis memuru Vahe Esseyan'ı. Suikast silahı her ikisinde de tabancaydı. O gün 3 kurşun sıktı, Arşavir 6 kurşun. Ve her ikisi de cinayetten sonra ara sokaklara koşarak kaçtılar. Kısa sürede teşhis edildiler, biri hemen yakalandı, diğeri Ermenistan'a kaçtı. Terörist Arşavir Şıracıyan cinayetlerini sürdürmeye devam etti. Yüzünü tüm detaylarıyla öğrenmek için geceleri yatmadan önce fotoğrafına uzun uzun baktığı Sadrazam Said Halim Paşa'yı 5 Aralık 1921'de Roma'da vurdu. O gün Samast'ta gazeteden kestiği fotoğrafta Hrant Dink'in yüzünü ezberlemişti. Tıpkı o gün Samast gibi Şıracıyan da Roma'daki suikast için yeni kıyafet almıştı. Geniş kenarlı siyah renkli şapkası ve o dönemde özellikle öğrenciler arasında moda olan siyah renkli boyun bağı ile birlikte. Ve tarih 17 Nisan 1922 Berlin. Terörist Arşavir Şıracıyan toplu katliam yaptı. Terörist arkadaşlarıyla birlikte günlerdir peşinde oldukları Teşkilat-ı Mahsusa'nın iki kurucusu Doktor Bahaettin Şakir ve Emniyet Müdürü Cemal Azmi'nin izini buldular. Gece misafirliğinden dönen İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden Resuhi Bey, Cemal Azmi, karısı, annesi, kızı, büyük oğlunun nişanlısı, Doktor Bahaettin Şakir, eşi ve 13 ay önce eşi Sadrazam Talat Paşa'yı yine Berlin'de Ermeni terörüne kurban veren Hayriye Hanım olmak üzere 9 kişi kurşun yağmuruna tutuldu. Hayriye Hanım katil Şıracıyan'ın üzerine atılıp yüzünü tırmaladı ama yine de Doktor Bahaettin Şakir ve Cemal Azmi'nin şehit olmasını engelleyemedi. Arşavir Şıracıyan yine yakalanmadı. 4 ay sonra Viyana ve Sofya üzerinden İstanbul'a geldi. Ancak fazla kalamadı. Mustafa Kemal ve askerlerinin İstanbul'a gelmesinin ardından terörist arkadaşlarıyla birlikte Fransa'ya kaçtı. Ve bir daha Türkiye'ye dönemedi. Arşavir Şıracıyan yıllar sonra anılarını, cinayetlerini The Legacy adıyla kaleme aldı. Kitabı Boston'daki Ermeni Hayrenik Cemiyeti yayımladı. 1982'de Paris'te La Dette des Hommes adıyla Fransızcası çıkartıldı. Doktor Kadri Mustafa Oraalı, bir Ermeni teröristin itirafları adıyla orijinalliğini koruyarak tercüme etti. Kastaş Yayınları Mayıs 1997. O gün Samast cezaevinden çıktıktan sonra ne yapar, cinayetini kaleme alır mı gibi soruların yanıtını zamanla göreceğiz. Sonuç: adı Arşavir Şıracıyan ya da o gün Samast olsun, terörün dini, milliyeti ve bir kutsal amacı yoktur. Hepimiz Ermeniyiz pankartı ve işte bizim Ermenilerimiz. Hrant Dink'in cenazesindeki Hepimiz Ermeniyiz pankartı ve sloganı bazı çevreler tarafından abartılı bulundu, eleştirildi. Olay tribünlerde pankart açmaya kadar vardırıldı. Bazı çevreler Hepimiz Ermeniyiz pankartı ve sloganını hıyanet olarak değerlendirdi. Ne acı değil mi? Açılan bir pankartla atılan bir sloganla Türklüğümüzü kaybediyoruz vehimine kapılıverdik. Bizim Türklüğümüz ne zamandan beri pamuk ipliğine bağlı algılanır oldu ve biz ne zamandan beri kendimize benzemeyen, bizden olmayana karşı hoşgörümüzü kaybettik? Ne oldu bize? Onları tiyatroda beyaz perdede, televizyonda seyrederken, onlarla ağlayıp onlarla gülerken biz hiç ayrımcılık yapmazdık. Aklımıza bile gelmezdi. Biz kimiz ve ötekiler kim sorusu? Hıyanet gibi ağır bir sözcüğü kullananların, Türk tiyatrosu deyince gururla adını andığımız Naşit Özcan'a ve çocukları Adile Naşit, Selim Naşit'e bir özür borcu yok mu? Peki ya diğerlerine? Siyah beyaz filmlerin Horoz Nuri'si Vahi Öz'ü, Türk sinemasının sevimli iyiliksever Tonton amcası Nubar Terziyan'ı, Yeşilçam'ın en sıcak bakan garsonu hizmetçisi Sami Hazinses'i, bir dönemin jönü Turgut Özatay'ı, güldüren kantolarıyla herkesi eğlendiren Toto Karaca'yı bizim hayatımızdan kim çıkarabilir? Kirkor Cezveciyansız, yani Kenan Parsız bir Türk sineması düşünülebilir mi? Bu topraklarda kardeşlik lafta değildir, kardeşlik notalara dizilmiştir. Sen ağlama, haydi gel benimle ol, Kavaklar gibi onlarca şarkımızın bestecisi Onno Tunç bizden değil midir şimdi? Sezen Aksu bizden, Onno Tunç onlardan öyle mi? Şebnem Ferah bizden, Karin Karakaşlı onlardan. Peki Garo Mafyan, o da mı onlardan? Varyan Zilciyan, Serupe Efendi, Bimen Şen, Nubar Efendi, Arşak Çömlekçiyan, Garbis Uzunyan, Hrant Kenkiloğlu, Karnik Garmiryan, Kirkor Çulhayan, Levon Hancıyan, Osep Ağa, Ama Sebuh, Tatyos Ekserciyan ve Hamparsum Limoncuyan gibi besteciler olmadan Türk sanat müziği düşünülebilir mi? Zeki Müren'i Zeki Müren yapan biraz da hocası Agapos Alyanak değil midir? Bu topraklara bunu yapmayın lütfen. Sünnetli Robert Hatemo, Neşeli Hayko ve Sivri Dilli Arto bizim evladımız değil mi? Silvia Ne Bursalıoğlu, yani Asu Maralman, Mine Koşan bizim bacımız değil mi? Kıpırdamadan saatlerce duran manken şair Vahe Kılıçarslan popüler kültür hayatımızın rengi değil mi? Onlarsız öksüz kalmaz mıyız? Bu hıyanet lafı bize hiç yakışmıyor. Dil sürçmesi diyelim. Geçmişte çok hata yapmadık mı? Hani Nazım Hikmet vatan hainiydi? Rahmetli Alparslan Türkeş MHP Kongresi'nde Nazım Hikmet'in şiirini okuyarak Büyük Ozan'a hakkını teslim etmedi mi? Kim bugün Alparslan Türkeş'i hıyanetle suçlayabilir? Levon Panos Dabayan adını duydunuz mu? İstanbulludur, yazardır. CKMP ve MHP'lidir. 1969 senato seçimlerinde aday olmuştur. Türkeş'in isteğiyle yıllarca Orta Doğu gazetesinde makale yazmıştır. Hıyanet sözcüğünü kullananlar yıllarca Ermeni diasporasının tepkisini alan, AB Türk düşmanı Ermeni yetiştiriyor diyen Dabayan'a ayıp etmiyor mu? Sadece MHP'lisi değil, TKP'li Vartan Jack İhmalyan kardeşler, Aram Pehlivanyan yani Ahmet Saydan da bizimdir. İyisiyle kötüsüyle onlar bizimdir. İlk hayali ihracatçımız DP milletvekili Mıgırdiç Şelefyan bile bizimdir. Bu ağır sözü kullananlar Asala terörünü kınamak için 1982'de Taksim'de kendini yakan Ermeni Artim Penik'e özür borçludur. Hıyanet öyle mi? Tarihimiz dilimiz yok olmasın diye yıllarca didinen Profesör Pars Tuğlacı'nın yüzüne nasıl bakacağız şimdi? Yarım asırdır Kulis adlı tiyatro dergisini çıkaran 97 yaşındaki tiyatrocu Agop Ayvaz'a bu ağır mı ağır lafı nasıl açıklayacağız? Kirkor Zohrab'dan Mıgırdiç Magrasyon'a uzanan edebiyatçılar Anadolu'yu bizim hikayemizi anlatmadılar mı, yazmadılar mı? Soyadını Atatürk'ün verdiği Türk Dil Kurumu Başkanı Agop Martayan dil açar değil midir? Türkçemizin yaşamasını sağlayan, yapmayın, onlar biziz, biz ise onlar. Onların mantıyı, su böreğini, cacığı, baklavayı sevmediğini mi sanıyorsunuz? Ulusal bir zafer sonrası Türk bayrağı göklere çekilirken ağlayan Ermeni bir arkadaşınız olmadı mı sizin hiç? Onlar olarak gördükleriniz Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Amigolu'nu yapacak kadar Beşiktaşlı. Sevgili çocuklar, arkadaşlar, maçlarda Ermeni değiliz diye pankart açıyorsunuz. Peki kendi paralarıyla 1912 Stockholm Olimpiyatlarına giden ve Ay Yıldızlı bayrağımızı uluslararası turnuvada ilk dalgalandıranlar Vahram Papazyan ve Mıgırdiç Mıgıryan adını hiç duydunuz mu? Ya milli olan diğer bizim sporcularımız, Harutyan Artan, Zareh Kalpakçıyan, Hagop Yavruyan, Varujan Köseoğlu, Vahriç Melkonyan, Sarkis Güllap'ı kim unutabilir? Onlarsız Türk spor tarihi yazılabilir mi? Demir yumruk Garbis Zakaryan, boksta ilk İstiklal Marşımızı çaldıran, bayrağımızı göklere çektiren sporcumuzdu. Zakaryan'ın aynı zamanda Cemal Kamacı gibi ilk Balkan şampiyonumuzu yetiştirdi. Garbis Zakaryan ile Cemal Kamacı'nın birbirlerini öteki olarak mı gördü? Osmanlı mimarlığından 7 kuşak hizmet vermiş Balyan ailesini çıkarabilir miyiz? Bırakalım Balyanların yaptığı Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi onlarca, Kuleli Askeri Mektebi, Selimiye Kışlası, Gümüşsuyu Asker Hastanesi, Malta Köşkü ve benzerleri, övünç duyduğumuz tarihi yapıtı, Bezmi Alem Valide Sultan Camii, Ortaköy Camii, Hamidiye Camii, Pertevniyel Valide Sultan Camii gibi İstanbul'un en güzel camilerini yapan Balyan ailesi değil midir? Camiler bizim ise her tuğlasında, kirecinde, çimentosunda emeği olan Balyanlar da bizimdir. Aksi düşünülebilir mi? En güzel cami fotoğraflarını Ara Güler çekmedi mi? Fotoğraflarını çektiği Picasso'ya, Salvador Dali'ye sorsaydınız keşke, Ara Güler'i kim olarak biliyorlardı? Ben söyleyeyim, bizden biri. Peki Osmanlı'dan Türkiye'ye uzanan fotoğrafçılığımızın kurucuları Kevork ve Vichen Abdullah biraderleri kim bizden saymaz? Sadece fotoğraf mı? Resim tarihimizden Manas ailesini çıkarabilir miyiz? Batı tarzında ilk Osmanlı tiyatrosunun kurucusu Akop Vartovyon, yani Güllü Agop, ilk opera topluluğunu kuran, ilk Türk opereti Arif'in hilesini besteleyen, Doğu'nun Verdi'si denen Dikran Çuhacıyan'ı minnetle, övgüyle anmıyor muyuz? Bugün Devlet Opera Balesi'nin sahnelediği Carmen'in başrol oyuncusu Aylin Ateş'le gurur duymuyor muyuz? Çuhacıyan'dan Aylin Ateş'e uzanan bu tarihsel miras bizim değil midir? Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal, dans öğretmeni Profesör Ardeş Panosyan'ı, diş doktoru Sürenyan'ı onlardan mı saydı sanıyorsunuz? Çok yanılırsınız. Sultan Abdülaziz'in davetlisi olarak İstanbul'a gelen ressam Rus Ermenisi Ivan Konstantinoviç Ayvazovski'yi bizden biri olarak bağrımıza basmadık mı? Misafir Ayvazovski'yi bile bağrına basan Anadolu, kendi evlatlarını onlar diye nasıl görür? Yıldız Porselen Fabrikası'nın ilk baş desinatörü Garabet Charles Atamyan'ın Bende-i Atam imzalı porselenler en değerli hazinelerimiz arasında değil midir? Binlerce öğrenciyi yetiştiren Profesör Yorgo Demir Demirgil gibi öğretmenlerimizi minnetle nasıl anmayız? Ne zaman onlar oldu bizim sevdiklerimiz? Hazreti Muhammed'den, Fatih Sultan Mehmet'ten öğrendiğimiz hoşgörüyü ne zaman kaybettik biz? Ve biz hıyanet gibi ağır sözleri ne kadar kolay telaffuz etmeye başladık. Bu ağır sözcük bu kadar kolay kullanılıp söylenince cinayetlerin de arka arkaya gelmesi sanıyorum kimseyi şaşırtmıyor. Hrant Dink'ten sonra cinayetler bitti mi? 11. ayrımın sonu, sayfa 139.